Evet sayın izleyicilerimiz, yayınımıza devam ediyoruz Oktar hocamla birlikte. Oktar hocam genelde hazırlıklısındır.
Sen de filmler vardır anlatmak istediğin güzel şeyler olabilir.
İnşallah. Derdimize başlayalım o zaman.
Tamam inşallah.
İnşallah. Bugün çünkü böyle bazı medya gruplarında çıkan bir haber vardı.
Ya evet.
İnsanlık için, bakın şimdi burada bir tanesini gösteriyorum. İnsanlık için büyük bir adım. Bilim adamları o haşa yaşayan bir
evet, bugün gazetelerde çıkan bilimle ilgili bazı haberler vardı. Hocam onu yansıttı şimdi. Bilim adamları yaşayan bir hücre yaratmayı başardı
haşa.
diye haşa.
Yaratmak tabii Allah'a ait bir sıfattır. Burada haşa yaratmanın hiçbir şekli yok. Çünkü bir kere canlı olan bir hücre üzerinde yapılan bir deneyden bahsediyoruz burada. Burada şimdi Amerikalı yazın orijinalini okuduğunuzda bu zaten çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani bu tamamen saptırması, bu ideolojik bir tercihi bu haber hazırlayan medya gruplarının Darwinizmi ayakta tutmak uğruna yaptıkları böyle garip bir çırpınış olmuş oluyor. Çünkü böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Craig Venter isimli bu insan genom projesinin başında olan bilim adamlarından bir tanesi. Laboratuvarda bir deney yapıyorlar ki bu laboratuvar 20 bilim adamının katıldığı böyle 40 milyon dolar verilerek 10 yıllık bir çalışma. Yani bir kere sırf şunu gösteriyor. Bu yapılan iş bir kere bilinçli bir müdahale, değil mi? 20 bilim adamı 10 yıl çalışıyorsa ve 40 milyon dolarlık bir finansmanla burada bütün teknolojinin bütün imkanları kullanılarak değil mi? Bilinçli bir müdahale yapıldığını gösterir bir kere birincisi. Yapılan da şu zaten öyle çok ahım şahım bir şey değil. Yani bilimsel olarak güzel bir gelişme ama yapılan haberler çok büyük çarpıtma. Çünkü burada yapılan bir kere Mycoplasma mycoides isimli bir bakteri var. Bu bakterinin DNA'sının kopyası çıkartılıyor. DNA'sının ve bazı genlerinin özetle. Bunlar alınıp Mycoplasma capricolum isimli başka bir bakteriye naklediliyor. Bakın zaten var olan, mevcut olan bir DNA var. O DNA'dan çıkartılan kopyalar var. Bu işte bazı genler çıkıyor bunların içerisinden. Biraz ufak tefek değişiklikler meydana geliyor ve başka bir bakteriye naklediliyor. Ve bu bakteri de kendisine nakledilen bu genler doğrultusunda üremeye başlıyor. Şimdi hep birlikte düşünelim. Burada yaratılan haşa olabilir mi? Allah canlı hücresini yaratmış bir kere. Canlılık vermiş. O hücrenin içerisine zaten mevcut olan DNA'dan, zaten olan bir DNA, değil mi? Sıfırdan kimse DNA falan yazmıyor. Yazamaz da zaten. Teknik olarak böyle bir şey mümkün değil. Alınan DNA naklediliyor ve bununla o hücre yürüyor. Zaten bakın İngilizce orijinallerini de okuduğunuzda, ki ben okudum bugün İngilizce orijinallerini, ifadeler çok net olarak yapılan işlevi öyle haşa yaratmak gibi bir şey yok burada. Mesela transplant ediliyor diyor, bu genomlar diyor bir alıcı bakteriye. Transplant demek nakil demektir İngilizce kelimenin karşılığı, çok açık değil mi? Bir şeyi alıp bir yerden bir yere koymak anlamına gelir. Burada diyor klonlama metoduyla diyor biz diyor klonlama metotları geliştirerek diyor bütün bir bakteri kromozomunu diyor plazmit yani böyle yuvarlak halkasal DNA parçaları vardır bakterilerin içerisinde. Bunlar halinde diyor bir başka bakteriye naklettik diyor. Şimdi burada tabii bir kere Allah'ın yarattığı bir DNA var. Ondan bilim adamları uzun çalışmalar sonucunda ki genetik mühendisliği zaten mümkün ve daha da çok daha gelişecek. Yani hakikaten genetik olarak bazı genler alıp bazı genlerle yer değiştirme, ek bir gen ekleme DNA'ya bunlar mümkün olacak. Ve bunlar da canlılarda muhtelif farklılaşmalar meydana gelebilir hakikaten. Ama bu da bilinçli bir müdahaledir zaten. Yani yoktan bir kere burada evrimcilerin açıklaması gereken tabii bu evrimci çığlıklarla bağıran medyaya ben sözümüz onlara tabii ki. Hayatın nasıl başladığını açıklamaları lazım. Yani bir şey sıfırdan nasıl var olabilir? Değil mi? O DNA'nın, o hücrenin kompleksi, hücrenin az bir kısmının kopyalanması söz konusu. Yani çok az bir kısmının kopyası çıkartılmış. Hücre bundan ibaret değil ki. Hücre çok kompleks bir yapısı var. Bir büyük şehir gibi. Bunun içinde enerji santralları var, rafineriler var, büyük bir bilgi bankası var, atık sistemleri var, yolları var, transport sistemleri var, posta ofisleri var. Yani ciddi bir hayat var hücrenin içerisinde. Bunun nasıl olduğunu açıklamaları gerekirken buna ait hiçbir şey yok. Zaten mevcut olan bir sistemin bir parçasının kopyası çıkartılmış oluyor ve bu başka bir yere nakledilmiş. Tamam bilimsel olarak yani güzel takdir edilecek bir şey ama hiçbir şekilde söyledikleriyle alakası yok. Yani insanlık için büyük adım, tamam doğru insanlık için tabii ki bilimsel olarak
Yani
güzel bir
demek
adım.
istedikleri bir mana böyle geriden hissediliyor.
Biliyor? Evet. O yanlış. Yani
ortada zaten DNA diye, değil mi? 1 milyon ansiklopedi sayfasının karşılığı olan bir bilgi var. DNA mevcut, DNA'yı alıp bir yerden bir yere nakletme. Yani DNA'yı oluşturabilir mi insanlık? Öyle bir şey söz konusu olamaz. Evet. Çünkü bilgi içeren muazzam bir yaratılışla yaratılmış bir iman hakikati o.
Evet.
Çok büyük bir teknoloji. Ve akıl var onun içinde ve bilgi var. Yani bir, Cenab-ı Allah'ın sonsuz aklıyla yüklediği bir bilgi var. Bunu insanlık yapamaz. Bu mevcut DNA'dan istifade ediyor. Dolayısıyla teknik bir mesele ve laboratuvar ortamında, bilimin şartlarında. Yani bu kendi kendine meydana gelecek bir hücre veya şey anlamında değil. Onu ima eder tarzda kelimeler kullanmışlar. O yanlış.
Evet, bakın şimdi bir kere şu nokta çok önemli. Kimsenin sıfırdan bir gen yazmanın yakınına bile yaklaşamaz. Çünkü tabii, şundan dolayı bakın. Diyelim ki 500 amino asitlik bir protein var. Böyle bir proteini, hayali bir proteini ama o organizmaya faydalı olacak bir protein. Değil mi? Onun geninin yazılmasını düşünüyor birisi diyelim. Bu mümkün değil. Şundan dolayı mümkün değil. O 500 tane amino asitlik proteini kodlamak için olabilecek, olası genlerin alternatif sayısı ne kadar biliyor musunuz? 10 üzeri 903'te 1. Yani pardon, 10 üzeri 903 tane alternatifi var demektir bu. Şu anlama geliyor. Onun yanına 900 sıfırlı bir sayıdan bahsediyoruz biz. Bu kadar alternatiften, yani bu kadar çeşitten, 10 üzeri 903 tane gen çeşidinden sadece bir tanesi fonksiyonel bir protein kodlayacak. Bir tek kodlaması söz konusu. Evet. Üstelik bu hayali bir protein. Yani siz hangi protein nasıl, nereye faydalı olacak, o sistemin içerisine nasıl girecek, nereye yerleşecek? Bu insan aklının ötesinde bir şey. Ancak yaratıcının sonsuz aklıyla olabiliyor. Onun için Allah orijinal genleri yaratmış ilk canlıdan itibaren. Orijinal derken yani ilk canlıdan itibaren olan genler. Evet. Ve mükemmel şekilde yaratılmış. Çünkü her bir genin bir fonksiyonu var. Birden fazla proteini kodluyor. Ve o proteinlerin çok kompleks bir sistem içerisinde fonksiyonları var. Kimi hormon olarak görev yapıyor, kimi enzim olarak görev yapıyor ama onlar tek başına görev yapan birbirinden bağımsız sistemler değil, iç içe geçmiş sistemler. Yani bir var olan bir proteinin diğer bütün proteinlerle çok sayıda bağlantısı oluyor. O onun yapımını dengeliyor mesela. Diyelim ki bir enzim bu, bir reaksiyona giriyor. O reaksiyonda başka enzimler oluyor. O reaksiyonların sonucunda biriken metabolik maddeler o açığa çıkıyor reaksiyonların sonunda. O maddeler gidip en başa dönüp gene gidip o enzimlerin mesela üretimini durduruyorlar, azaltıyorlar ya da çoğaltıyorlar duruma göre. Şimdi bunlar o kadar kompleks sistemler ki siz buraya nereden nasıl olup da dışarıdan böyle bir gen yazıp da bir proteini oraya araya sokacaksınız. Zaten mükemmel bir şekilde yaratılış var zaten. Size gene herhangi bir müdahale yaptığınız zaman genin yapısını bozuyorsunuz. En iyi ihtimalle hemen o proteinin yapısı bozuluyor ve ondan o canlı zarar görüyor ya da ölüyor.
Tabii.
Yani böyle bir şey zaten burada yapılan hiç alakası yok böyle bir şeyle. Zaten var olan bir sistemdeki kopya çıkartılıp da başka bir canlıya nakledilmiş. Bu zaten klonlamada yapılıyor mesela yani bunun başka tabii bir şekli. Şu yapılan klonlamada yapılan şudur. Bir tane yumurta hücresi alınıyor. Canlı bir hücre. Bunun içerisindeki çekirdek çıkartılıyor DNA'sıyla birlikte. Buna herhangi o türün başka bir canlısından, mesela kuzularda Dolly isimli koyunda yapılmıştı. Başka bir koyundan alınan çekirdek, onun genetik özellikleri yumurtanın içerisine yerleştiriliyor. Bakın burada hem çekirdekteki DNA yaratılmış, hem canlı hücresi yaratılmış. Canlı bir hücre var zaten. Onun içine yerleştirildiği zaman sağlıklı bir şekilde o hücre o diğer canlının genetik özellikleriyle üremeye başlıyor. Bunda yani haşa sıfırdan yaratmak, Allah'ın tabii yarattığı ki bir şeyi siz bir yerden tabii alıp bir yere naklediyorsunuz.
Tabii
genetik mühendisliği şöyle bir şey olabilir. Yani ki olacak da inşallah. Önümüzdeki 10, 20, 30, 40 yıllar içerisinde Mehdi döneminde bilim bir kere çok ilerleyeceğini biliyoruz. Hadislerinden biliyoruz peygamberimizin. Tabii. Ve onun da işaretleri de var hakikaten büyük ilerlemeler. Bir de Allah'ın verdiği bereketle tabii çok büyük ilerlemeler kaydedilecek. Mesela bu ilerlemeler bir kısmı da genetik mühendisliğinde olacak. Yani canlılar arasındaki belirli genleri alıp bazı canlılara naklederek, ekleyerek ya da çıkartarak bu şekilde bilinçli müdahalelerle mesela diyelim ki tadı biraz daha lezzetli, daha verimli, daha sulu bir domates.
Mesela.
Evet. Ya da eti işte daha makbul bir o türün başka bir hayvan şekli olabilir. Sütü daha bol inekler olabilir bu şekilde. Bunlar mümkün Allah'ın dilemesiyle. Çünkü zaten tabii Allah'ın yarattığı bir sistem var. Bu sistemin içerisinde siz bilinçli olarak bir müdahalede bulunuyorsunuz. Bu işte bu durum söz konusu mesela bu deneyde de olduğu gibi kompleks yapının mevcut örnek olmadan bilinçli bir müdahaleyle ve teknik imkanlarla kopyasının dahi yapılamayacağını gösteriyor. Bakın mevcut bir örnek olmadan çünkü sıfırdan yapılmış bir şey yok ancak kopyasını çıkartabiliyorsunuz siz var olan bir şeyin. Sıfırdan yazamıyorsunuz yapamıyorsunuz zaten. Kopyasının dahi yapılamayacağını gösteriyor bilinçli müdahale olmadan. Bu zaten evrimi ortadan kaldırır, yaratılışı ispatlar. Tabii. Yani bu deney onların söylediği gibi tam tersine Allah'ın yarattığını ispatlayan bir deney.
Tabii ki.
Çünkü tesadüfen hiçbir şey olamayacağını kesin olarak kanıtlıyor. Bütün tabii. Deneyin içeriği. 20 tane bilim adamı 10 yıl boyunca ancak bir bakterinin kopyasının bir kısmını çıkartıp onu başka bir bakteriye nakledebiliyorlar. Bu işte tesadüfen olamayacağını Allah'ın yarattığını ispatlar ancak.
Tabii böyle bir bütün deney. Organeller ayrı ayrı var olsa da ve birbirinden ayrı olarak dursa da onlar bir araya gelip canlı oluşturmak için bir amaç gözetip bir araya gelip bir şey oluşturamazlar. Organeller olsa bile ki organeller dahi olamıyor. Yani altyapı evet. maddeleri olan protein, onun altyapısı maddeleri olan amino asitler bile suni olarak şu an oluşturulamıyor. Onun da altı atomlar yapabilir mi bir kimse atom? Yani o elektronları 7 ayrı yörüngede 100 bin kilometre hızla böyle sonsuz neredeyse küçük denenebilecek bir şeyin içinde yörünge oluşturup o hızı yani yapabilirler mi böyle bir şey?
Evet.
Mümkün değil. Yani amino asiti denediler, elde edemediler. Protein zaten elde etmeleri mümkün değil. Hücreyi mümkün değil. Yani böyle organeller olsa bile onları bir araya getirip bir canlı bir şey oluşturmaları kendi kendine oluşması. Yani ayrı ayrı yerde duran şeylerin bir amaç için kendi kendine birleşmesi mümkün mü? Öyle bir şey olamaz. Organelleri bile bilim oluşturamıyor. Mevcut olanı birbirine ekliyor sadece.
Evet. Bu kadar. Şimdi bakın Boston Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Profesörü Jim Collins isimli bir bilim adamı da Nature dergisinde bu kopyalama ile ilgili yapılan bu çeşitli spekülasyonlara karşı çıkmış. Ve demiş ki, o da Reuters'in haber bölümünde var. Venter ve arkadaşları tarafından rapor edilen bu çalışma, yani bu deney için söylüyor... Organizmaların yeniden inşası konusundaki yeteneğimiz için önemli bir gelişme. Fakat, bakın diyor ki, fakat sıfırdan yeni bir yaşam ortaya çıkarma konusunu açıklamıyor. Bitti.
Bu kadar.
İşte, yani bu zaten yaratılış olduğunu ispatlıyor bu deney.
Tabii.
Bu deneyin özelliği bu. Bir kere canlılık çok farklı bir şey bakın. Bir canlı hücresi gerekiyor burada. Ya kimse cansız bir maddeye canlılık veremez. Bu Allah'ın yaratmasıyla olacak bir şey. Çünkü tabii. Doğadaki her şey atomlardan oluşuyor. Ama her şey canlı değil. Mesela masa canlı değil. Değil mi? Tahta canlı değil. Metal canlı değil.
Bizle masa toprak canlı değil. Evet. Anlamında aynı ama.
Evet.
Masayla bizim
evet. Ama kendimiz. Ama hücre de atomlardan oluşmasına rağmen tıpatıp aynı atomlar. Yani tabii. Şöyle tıpatıp aynı derken protonları ve elektronları bütün cansız maddelerle tıpı birebir aynı.
Evet.
Dolayısıyla farklılık meydana getiren, şimdi canlılık deniyor karbon atomlarından oluşuyor diye. Buradaki sadece proton sayılarındaki farklılık. Bu bir farklılık değil. Çünkü protonlar birbirini tıpatıp aynı olan değişik elementlerden, tabii. maddelerden bahsediyoruz. Bu yani bir fark meydana getirmiyor. Farkı meydana getiren canlılık bu tamamen maddenin ötesinde bir kavram zaten. Allah'ın hay sıfatını tecellisiyle yani hayatın sahibi olan Allah'ın, diri olan Allah'ın canlılık vermesiyle canlılık kazanıyor. Bu yani laboratuvarda kimsenin yapacağı bir şey değil. Bakın kaldı ki zihninin içerisinde, beyninin içerisinde değil mi? Allah'ın kendisi için yarattığı görüntüleri, sesleri, değil mi? Algıları seyreden bir insan orada nasıl bir şey yaratabilir? Yani kendisi için yaratılanları seyreden değil mi inşallah?
Tabii.
İçeride çünkü bir göz var. Bütün dışarıdaki görüntüyü seyreden maddenin aslı var ama hiçbir zaman ulaşamadığımız maddenin aslının görüntüsüyle muhatap olan, değil mi? Algılarıyla muhatap olan bir insan hiç çıkamadığı beyninin içerisinde, zihninin içerisinde nasıl yaratma gücüne sahip olabilir haşa? Yani bu söylediklerinin mantıksızlığı zaten bu tamamen Darwinistlerin son bir böyle çabayla yaygara yapması. Hani şeytanın nasıl atları yaygara yapıyor atlarıyla değil mi şeytanın? Böyle bir yaygara çıkartmış. Ses çıkarttığı zaman sanki bir şey olacak gibi ama Türk milleti Allah'ın izniyle ve dünya çapında hocamızın vesilesi çok büyük bir uyanış oldu. Artık millet bu tip evet. şeylere ucuz böyle propaganda tekniklerine kimse kanmıyor. Herkes olayların farkında bir de meydan boş değil Allah'ın izniyle. Hemen günü gününe müdahale ediyor hocamız ve evet. biz de onun vesilesiyle inşallah yani detayları çünkü detayları açıklayınca bakın orijinal yazısında bile böyle bir şey yok. Öyle yok yarattık şey ettik diye böyle Sadece bu medyanın çarpıtması. Haşa kimse yaratamaz yani. Çok açık değil mi inşallah? Canlılık bambaşka.
Evet.
Zaten burada sıfırdan yapılan şey yok. O Allah'ın yarattığı bir hücrenin. Bir kere şunu biliyoruz tabii bilimsel olarak da. Hayat hayattan gelir. Biyogenez diye kesin olarak kabul edilen, biyolojide de kabul edilen bir kural var. Biliyoruz ki her canlı hücresi mutlaka başka bir hücreden üreyerek oluşmuştur. Dolayısıyla ilk hayat da başka bir hayattan gelmelidir o zaman. İşte o hayatın sahibi Allah. İlk hayatta yaratan inşallah ilk canlılığı.
Hay'dır Allah'ın isimlerinden biri. Hay. Evet. Hayat veren. Canlı. Hücredeki bilinçle ilgili bir internet sistemimiz olacak.
Evet. İstersen bakalım, evet. Tabii.
İzleyicilerimize tanıtalım. Oradan takip edebilirler. Onun filmi de var. Çok güzel. Harun Yahya Ork sitesinden filmini de izleyebilirler. Kitabı da var. Hocamızın yani DNA ile ilgili kitabı var. Hücre ile ilgili. Şimdi o detaylarla ilgili.
Kitabı var. Sitede mi var demiştin?
Kitabı da tanıtabiliriz. Ya sitesinin ismini tam olarak şimdi hatırlayamadım. Hücre ile ilgili olan.
Hücredeki bilinç kitabını görüyoruz burada inşallah. Hakikaten hücrede muazzam bir bilinç var değil mi? Büyük bir şehirden çok daha büyük bir şehirden daha kompleks yapısı olan ve içinde bir yaşantının olduğu. Hı hı. Çünkü saniyede 2000 tane protein kodlanıyor, üretiliyor. Özür dilerim, kodlanıyor değil, üretiliyor. Hı hı. Bu üretilen proteinler belirli yerlere taşınıyor. Çok büyük bir faaliyet var. Böyle 85 tane enzim onların proteinlerin üretiminde rol alıyor. Arı gibi çalışıyorlar. Muazzam bir faaliyet var. Ve saniyede 2000 tane protein üretiliyor. Bu çok büyük bir rakam. Bakın bir saniye 2000, bir saniye daha 2000 yani. Her hücrede 100 trilyon hücre var. Her an 10 milyar protein var bunun içerisinde. Ve o proteinler görev yerlerine götürüyorlar. Enzimler, reaksiyonlar meydana getiriyor. Mitokondrinin içine giriyorlar. Mitokondrinin içine reaksiyonlar oluyor. Oradan çıkıyor. Golgi cisimciğine gidiyor. Golgi cisimciğinde posta adreslerine postalanıyor. Bunlar barkod etkilenerek. Yani olan faaliyet... Bakın çok daha büyük bir şehirden çok daha kompleks. Çünkü İstanbul'un nüfusu 10 milyondur. Ki ne kadar büyük bir aksaklıklar, eksikler oluyor değil mi şehrin içerisinde? Hücrede hiç aksaklık, eksiklik olmuyor. 10 milyar tane protein yani 10 milyar nüfuslu bir şehir gibi de düşünülebilir. Binlerce enerji santralıyla böyle karaciğer hücresinde 2000 tane mitokondri var. Hı. Büyük bir bilgi bankası var. Hiç hatasız proteinler çıkartıyor, hatalar düzeltiliyor. Ya, muazzam bir yaşantı var.
Tabii.
Dolayısıyla çok büyük bir akıl var. O kitapta da izleyicilerimiz okurlarsa inşallah bu hücredeki Allah'ın aklının yansıması tabii. Allah'ın aklının tecellisi.
Evet,
çünkü hücrenin kendi aklı yok. O da cansız atomlardan meydana gelen bir yapı. Fakat Allah'ın aklının tecelli ettiğini görüyoruz.
Evet,
inşallah sonsuz aklının. Evet.
Aslında sende onda bazı filmler de vardı mitokondri ile ilgili veyahut.
Var mitokondri. Evet gösterelim mi onu?
Gösterelim.
Bakın bir tek mitokondri de bile değil mi?
Hücrenin organellerinden bir tanesi sadece enerji sağlayan değil mi? Enerji santrali hücrenin.
Evet. Dünyanın en gelişmiş enerji santralini göreceğiz şimdi. Mitokondri dünyanın en gelişmiş enerji santrali. Yani dünyanın en gelişmiş nükleer enerji santrallerinden daha kompleks bir yapısı var. Şeker aldığımız zaman bu kan yoluyla geliyor. Hücreye giren şeker, glikoz burada glikoliz adı verilen bir dizi karmaşık reaksiyonlardan geçiyor. Bakın bu işlemler sonucunda glikoz hücre sitoplazmasında pirivik asit denen bir maddeye dönüştürüyor. Şimdi buradaki tabii bilimsel isimlerini söyleyeceğiz mecburen ki olayın ne kadar kompleks olduğu anlaşılabilsin. Tabii. Hatırlanması gerekmiyor ama olayın ne kadar kompleks olduğunu ve üzerinde ne kadar büyük bir akıl olduğunu görmek bakımından tabii onları söyleyeceğiz. Evet. Bakın olan reaksiyonların ne kadar karmaşık olduğuna dikkat edelim şimdi. Burada ATP oluşturan reaksiyonlar oluyor. Pirivik asit mitokondrinin özel seçici zarından içeriye giriyor. Mitokondri iç bakın görüyorsunuz iç içe geçmiş iki zardan oluşuyor. Bu dış zar dışarıdaki kısım. Bu kıvrımlı olan içerideki zar. Kıvrımların sebebi de yüzeyi arttırmak. Şimdi bunun neden önemli olduğunu göreceğiz. İçteki zar ATP sentezinin yapıldığı alanın geniş olması için çok önemli. İç ve dış zar arasında kalan yerde ATP sentezi için gerekli bakın şu bölgede gerekli olan hidrojen iyonları depolanır. Pardon özür dilerim şu bölgede. Kıvrımlı zarın iç kısmı yani burası matriks olarak bilinir. Burada yüzlerce enzimden oluşan çok konsantre bir karışım bulunur ki 600 küsür enzimin görev aldığı bilinmektedir mitokondride. Bu bilinenler. Tabi bilinmeyenler de olabilir. Kıvrımlı zarın iç kısmında nodüller vardır. Bakın burada görüyorsunuz nodüler bir yapısı var. Nodüller üzerinden yani bu yuvarlak tümsekler gördüğünüz gibi nodüller üzerinden hidrojen iyonları matrikse bu iki bölümün arasındaki yere geri döner ve böylece ATP sentezlenir. Bakın görüyorsunuz nodülleri daha büyütmüş olarak. Evet. Bunlar nodüller.
Mesela şimdi.
Bakın şimdi matrikse birazdan göreceğimiz Krebs döngüsü denilen çok aşamalı kompleks kimyasal işlemler gelişir. Bakın ne kadar kompleks işlemler var. Bunların her biri bir madde ve arada enzimler görev yapıyor. Bakın kaç tane enzimin görev aldığı ve basamak basamak ilerleyen bir kimyasal döngü bu. Krebs döngüsü, kimyasal reaksiyonlar. Yani önce birinci basamak oluşuyor, sonra onun ardından ortaya çıkan maddeyle ikinci basamak, üçüncü basamak hepsine birbirine bağlı. Yani iç içe geçmiş sistemler. Dolayısıyla siz böyle bir sisteme dışarıdan müdahale edemezsiniz. Yani diyorlar ya bilim adamları hani bir gün olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Yani siz böyle bir gen yazıp o gene bir protein ürettirip buraya sokması teknik olarak mümkün değil. Çünkü bu mükemmel çalışan ve iç içe geçmiş sistemlerden oluşan bir dizi reaksiyon.
Bir profesörden daha işlemler yapıyor yani bu proteinler.
Tabii ki bunun eğitimini almak için insanlar yıllarca eğitim görüyorlar anlayabilmek için. Laboratuvarlarda sabahlara kadar yıllarca çalışan bilim adamlarının ortaya koyduğu gerçekler bunlar. Zaten evet. Yaratılmış olan insanın bilimde zaten yaratılmış olanı inceleyip onun ne olduğunu anlamaktan kaynaklanıyor değil mi? İnsanın bunu araştırıp bakması, yani burada takdir edilecek olan onun ortaya çıkartan insan değil, Nobel ödülü verilen ya da neyse ödül verilen, evet. Onun yaratıcısı da tabii yani sanatçısı ve yaratıcısı olan Allah'tır inşallah.
Evet. Devam ediyoruz.
Evet, devam ediyoruz. Bu kadar kompleks kimyasal işlemler, bakın, hiç hatasız yürür. 100 trilyon hücremizde, 100 trilyon hücrede her an devam ediyor. Bunlar ki evet. Mesela karaciğer hücresinde 2000 mitokondri vardır. Kalp hücresinde 600 küsur mitokondri vardır. Ancak konunun uzmanı kimseler anlayabilirdi yani bu reaksiyonları. İsimleri bile ne kadar karmaşık evet. Değil mi? Yıllarca eğitim görmek gerekiyor bu karmaşık reaksiyonları anlayabilmek için. NADH adı verilen, bakın isimleri çok önemli değil ama söylüyoruz. Adı verilen enerji taşıyıcıları iç zara gömülü olan enerji taşıyıcı proteinlere hidrojen iyonları taşır. Bakın şimdi onu gösterecek. Bakın hidrojen iyonları geliyor NADH ile. Buraya taşıyor. İç zara gömülü olan özel proteinler, bu proteinler hidrojen iyonlarını matriksten alarak iki zar arasındaki boşluğa sıkıştırarak iterler. Burada topluyorlar hidrojen iyonlarını. Şimdi onu gösteriyor. Bakın hidrojen iyonlarına gittikçe yoğunluğu artıyor. Maviler gördüğünüz gibi burada. Ve orada yoğunlukları artıyor hidrojenlerin. Değişen elektrik yükü ve iyon konsantrasyonu dengenin değişmesine sebep olur. Gördüğünüz gibi burada çok büyük bir yoğunluk oluştu. Hidrojen yoğunluğu. Evet. Ve ATP sentezi için uygun koşullar oluşuyor bundan dolayı. Bakın şimdi onun nasıl olduğunu gösterecek. Enzimler hidrojen iyonlarının geri gelmesiyle, burada biriken hidrojen iyonlarının geri gelmesiyle oluşan enerjiyi de kullanarak hücrelerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretirler. Önce bakın dikkat ederseniz NADP hidrojen iyonlarını buraya taşıdı, boşluğa taşıdı. Evet. Onların bu moleküler motorlar üzerinden hareketleriyle geri dönmesiyle işte enerji oluşuyor. Şimdi onun nasıl olduğunu göreceğiz hep birlikte. Mitokondri enerji üreten bir organeli hücrenin. Evet. Bakın enzimler hidrojen iyonlarının geri gelmesiyle oluşan enerjiyi de kullanarak hücrelerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi oluşturuyorlar burada. Bakın ATP oluşuyor gördüğünüz gibi. Bunlar enerji depolayan moleküller. Matrik üzerindeki bu nodüllerde de olağanüstü bir yaratılış vardır. Şimdi o nodüllerin bakın tasarımını göreceğiz, yaratılışını göreceğiz, mükemmelliği. Bakın nodüllere daha yakından bakacağız şimdi. Bunlar yeryüzündeki en küçük makineler, mükemmel makineler hem de motorlar. Onu gösterecek bakın motorun güzelliği. Matrix üzerindeki ki bunlar sadece elektron mikroskoplarla ancak böyle ortaya evet. Konabilecek yapılar. O kadar ufak yapıları var ki. Ve bütün hücrelerde var bunlar. Matrix üzerindeki nodüllere baktığımızda olağanüstü bir moleküler makineyle karşılaşıyoruz. Bakın makinenin temsilliği canlandırmasını görüyorsunuz burada. Hı-hı. Mükemmel bir yapısı var. Nodüller protonlarda depolanan enerjiyi ATP'nin kimyasal bağında depolanan enerjiye çeviren bir tribün gibi çalışıyor bakın. Hı-hı. Şimdi daha detaylı göreceğiz. Yukarıdan gelen bakın protonlar bir kanaldan geçerek bu dönem motorun üzerindeki yerlerine yerleştiriliyor. Hı-hı. Zarın bir tarafına açıktan giren protonlar bu çarka bağlanıyor. Bakın tam bir tur atarak geri geldiğinde diğer kanaldan aşağıya iniyor görüyorsunuz. Çıkış yapıyor. Bu mükemmel bir motor ve mükemmel çalışıyor. Tam döngü tamamlandı, proton yüklenmiş parçalar geri döndüğünde zarın bir başka yanındaki çıkış kanalı açılır. Ve oradan da bakın görüyorsunuz atılıyor. Çıkış kanalı burası. Bu şekilde proton çıkışında depolanan enerji mekanik rotasyonel enerjiye dönüşür. Bu döndürüyor bu çarkı gördüğünüz gibi. Bu enerji. Bu rotasyonel enerji çarka bağlı bir mil aracılığıyla, bakın burada bir mil görüyorsunuz. En uçtaki F1 ATPaz azlı enzime iletilir. Bu da enzim. Bu enzime iletildiğinde işte ADP molekülüne bir fosfat bağı ekleyerek enerji depolanır. Çünkü burada bir enerji elde edildi ya. Hı hı. O enerji, enerji elde tutulan bir kavram değil. Değil mi? Algılayabileceğimiz bir şey değil. O serbest olan enerjiyi bir şekilde depolamak gerekiyor. İşte bu da bir yaratılış mucizesi. Allah'ın yarattığı çok özel moleküller. Bunu yani çok üstün kimya bilgisi olan biri de bilemez. Ancak mevcut olanı biz anlayabiliyoruz. Bilim bunu gösteriyor bize. Allah'ın yaratmasıyla bu moleküllerde depolanır bu. Kullanılmak üzere. Bir kimyasal bir şekilde depolanır. Fosfat bağıyla ekstra bir fosfat gelir üzerine. Üçüncü bir fosfat bağı. Onunla depolanır. Bakın görüyorsunuz F1 ATPaz protonların zardan geçişini sağlayarak ATP üretiminde katalizör görevi görür. Çok basitmiş gibi anlatıyoruz ama çok kompleks. Bundan da çok kompleks yapıları var. Bu kadar yüzeyel, biz çok yüzeyel anlatıyoruz tabii. Her enzim gibi ATP sintaz enzimi de ters yönde görev görebilir. Yani konsantrasyon çok fazla olduğu zaman, bakın burada görüyorsunuz. Mesela düştü proton konsantrasyonu diyelim. Hemen ters yönde çalışıp, eğer ATP miktarı yüksekse ve proton yoğunluğu azsa ATP'yi hidrolize ederek zarın üst kısmına proton gönderir. Dengeleri hemen koruyorlar. Yani çok hassas bir denge içerisinde korunuyor hayatımız boyunca her şey.
Evet.
Bakın değil mi? Mükemmel bir makine yaratılmış, motor yaratılmış ama çok üstün bir akıl var orada. Enerji üretiyor. O enerji yoğunluğu asimetrik yani asimetrisi arttığı zaman, denge bozulduğu zaman hemen dengeyi yerinden kuracak şekilde bu sefer motor ters yönde çalışmaya başlıyor. Aksi görev görüyor. Bu muhteşem bir yaratılış değil mi? Allah'ın yaratma sanatını gösteriyor. İç zar üzerindeki nodüllerde enzimlerden oluşan olağanüstü mekanik mucizeyi gördük. Ancak mitokondrideki yaratılış mucizesi bununla sınırlı değildir. Mitokondrinin en kompleks kimyasal işlemleri nasıl yaptığını görmek için Krebs döngüsünü incelememiz gerekir. Bakın şimdi. Krebs döngüsünü göreceğiz. Evet. Çok son derece kompleks kimyasal reaksiyonlarla gerçekleşiyor bu. Pribük asit mitokondrinin iç zarından geçerek matriks denilen bölümde asetil koenzim A'ya dönüşür. Oksali asetik asitle birleşir ve sitrik asit oluşur. Hmm. İsimleri bile ne kadar karmaşık değil geliyor mi? İnsana değil mi? Kompleks geliyor. Sitrat sintaz adlı bakın kimyasal reaksiyonların da ne kadar düzen içerisinde üstün bir akıl tarafından yaratıldığını, sonsuz akıl tarafından yaratıldığını gösteren temsili halleri bunlar. Sitrat sintaz adlı enzim 2 karbonlu asetatı ve 4 karbonlu oksali asetatı birleştirerek sitrata dönüştürür. Daha sonra asonidaz enzimi sitratı trikarboksilik asitteki sis asonitat aracılığıyla izositrata dönüştürür. İzositrat dehidrogenaz enzimi de izositratı alfa ketoglutara dönüştürür. NAD artı NADH molekülüne dönüşür ve bir karbondioksit açığa çıkar. Ve bunlar çok süratli bir şekilde her an gerçekleşiyor mitokondrilerde.
Ya bu kendi kendine tesadüfen olabilir mi? Akıl, mantık bunu alabilir mi? Burada evet. Bilinçli, şuurlu bir özel akılla yürüyen bir şey var. Sistem var. Yani bu çok açık belli.
Tabii ki insan aklında çok üstünde sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının
tabii.
Yaratmasıyla. Dekarboksilasyon işlemiyle alfa ketoglutarat dehidrogenaz oluşur. Ve bu işleme süksinil koenzim A'da katılır, süksinat oluşur. Bakın. Bakın ne kadar kimyasal maddelerin değil mi üzerine meydana gelen değişiklikler nelere yol açıyor ve son derece kontrollü reaksiyonlar bunlar. Öyle rastgele başıboş reaksiyonlar değil. Süksinat ve hidrogenaz enzimi de süksinatın fumarata dönüştürülmesini sağlar. Bunun için aynı anda ubiquinonun ubiquinole dönüşmesi gerekir. Bakın ne kadar maşallah. İç içe geçmiş sistemler maşallah. Evet. Subhanallah. Fumaraz enzimi de fumaratın malata dönüşmesini sağlar. Malat dehidrogenaz malatı oksala asetata dönüştürür. Değil mi? Takip etmesi bile zor, akıl tutması bile zor değil mi? Yıllarca eğitim görüyor ki insanlar bunları anlayabilmek için. Sitraz sintez adlı enzim asetil koenzim A'da kalan 2 karbonlu asetatı ve 4 karbonlu oksala asetatı birleştirerek yeniden sitrata dönüştürür. Birazdan aradan sonra devam edeceğiz inşallah.
Evet, kısa bir ara veriyoruz, sonra devam edeceğiz.